Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Bidatler usulü ilmi kitabında bidatlerin etkileri ve sonuçları, yani kitabın artık son bölümündeyiz ve en önemli, en can alıcı meseleler, artık bu meseleler. İlim ehli şöyle demişlerdir: ehli sünnetin şiarı selefi salihe uymak ve her bidati ve muhtes olan şeyi terk etmeleridir. Yani dinde din namına çıkarılmış, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bir aslı olmaksızın sonradan ortaya çıkarılan her şeyi terk etmeleridir. Bidat ihdasının sonuçları acı, muhtesatın, yeniliklerin neticeleri tehlikelidir. Bu sebepten dolayı bu son kısmı genel olarak bidatlerin sonuçları ve neticelerinden kaynaklanan hükümlerden bir açıklamaya ayırdım diyor müellif. Her şerrin aslı bidatlere döner. Allame İmam İbnül Kayyım el-Cevziye Rahimullah, İlamul Muvakkiyin adlı eserinde hikmet dolu bir söz söylemiştir. Bu söz, kesin olarak bidat ehlinin içinde bulunduğu duruma, ilmi ya da ameli olsun, sonradan uydurdukları bidatlerle elde ettikleri neticelere işaret etmektedir. Zira bidatçı, zikir, akide, fiil, terk, ilim ya da amel ile alakalı bir bidate bulaştığında o bidatle fazladan bir fazilet olduğuna inanır. Bütün bu işler onlar için herhangi bir faziletin olması caiz değildir. Çünkü o fazileti eğer ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ne ashabı, ne tabi'in, ne de diğer imamlar bilmiyorlarsa, ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ne sahabilerinin, ne tabiinin, ne de diğer imamların bilmediği Allah'a yaklaştıran bu şeyi bizim bilmemiz mümkün değildir. Eğer onu biliyorlarsa, salih amele rağbetlerinin, insanlara öğretmeye ve nasihate olan hırslarının çokluğuyla birlikte bu fazileti birine bildirmemeleri ve o fazilete onlardan birinin yönelmemesi imkansızdır. Bidatte var olduğu iddia edilen bu fazilet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve en hayırlı asırlarda yaşayanların Allah'ın dininin bir kısmını bilmedikleri ya da dinlerinin ve adetlerinin gizlememelerini ve terk etmemelerini öngördüğü bir şeyi gizledikleri ve terk ettikleri anlamına gelir. Yani bu esasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun ashabını ve bu dinde müçtehit imamları bir nevi suçlamadır. Yani dinde böyle bir şey vardı da onlar bunu gizlemekte ittifak ettiler. Bu manaya gelir. Bu iki sonuçta ya din ile ya din ile beraber adet ile geçersiz ve bu gerekçenin neticesi de geçersizdir ki o iddia edilen fazilettir. Yani sonradan çıkan şeylerde bir fazilet olması mümkün değildir. Sonra bidat olan bu amel, ya dinde dalalet bir şeyin var olduğuna inanmayı ya da Allah'ın dışında birine ait olan din ile amel etmeyi gerekli kılar. Fasit inançlarla itaat etmek ya da Allah'tan başkasına boyun eğmek caiz değildir. İşte bu ve benzeri bidatler kesin olarak caiz olmayan bir şeyi yapmayı gerekli kılar. Gerekli kılan için söylenebilecek en az şey haram olmasa da mekruh olduğudur. Bu mana bütün bidatler için geçerlidir. Sonra böyle bir inancı yüceltmek, övmek gibi kalpte bir takım haller takip eder. Bu haller de aynı şekilde batıldır. Allah'ın dininden değildir. Bir adamın şöyle dediği farz edilse, ben faziletli olduğuna itikad etmiyorum. Yani evet biz bunu yenilik olarak çıkardık ama bunun daha faziletli olduğuna inanmıyorum dese, böyle birinin ibadet etmekle birlikte kalbindeki tazim ve iclal halini izal etmesi mümkün değildir. Tazim ve iclal ancak itikat cinsinden olan bir şuur neticesinde ortaya çıkar. Şayet o böyle bir şeyin zaruri bir iş olduğunu rehmetse ya da böyle zannetse, nefis şayet bir şeyin faziletli olduğu şuurundan âri olsa Bununla birlikte onu tazim etmesi mümkün olmaz. Lakin onun sebebiyle kalpte bir takım karşılıklı duygular oluşabilir. O, onun bidat olduğuna dair itikadı ve cihetiyle onu tazim etmemeyi öngörmekte, onun hakkında rivayet edilenler ya da insanların onunla amel etmesi ya da falanın ve filanın onunla amel etmesi yahut onda görebildiği fayda sebebiyle duyduğu şuur cihetiyle onunla amel eder ve onu yüceltir. Yani bidatlerin mesela bunun konusu olmuştu. Zaruret veya maslahat iddiasıyla bugün videoların davette kullanılması, suretlerin davette kullanılması. Bu davet neticesinde diyorlar ki Avrupa'da veya falan yerde bir sürü insan Müslüman oldu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinde suretler haram idi. Bunların Müslüman olduğu dinde suretler helal. Yani maslahat meselesinde insanların maslahatıyla dinin maslahatı çatıştığında önce dinin maslahatı gelir. Burada dinde bir takım deformasyonlar oluyor. Yani bir haramın helal itikad edilmesi basit bir şey değildir. Mesela oy kullanmanın caiz olduğuna inanılması da böyle. Yani demokrasinin yani bir pislik olduğuna itikad etmemiz gerekirken, tehlikeli bir pislik olduğuna itikad etmemiz gerekirken, neredeyse ehven olan bir şey ve Müslümanların dilinde bu demokratik hakların savunulması gündeme gelmiş. Yani Müslümanlar artık bunları savunur hale gelmiş durumda. Şimdi maslahata bakarsanız bunun işin başında maslahatları talep etme vardı. Ama dinin maslahatları değil bakın bunlar, fertlerin maslahatları. Kişiler kendi maslahatları için adeta bu dini feda etmişlerdir. Dinde bir takım haramlar helal itikad edilir hale gelmiştir. Hatta bir takım küfürler, Allah Azze ve Celle'nin pisliğin ta kendisi dediği şeyler hoş gözle bakılır hale gelmiştir. Müellif de burada sonradan çıkan bazı yeniliklerde, ister bu işte video olsun, ister işte defle, müzikle Allah'ı zikretme olsun, ister kandil geceleri olsun, ister rabıta olsun, ister dernekler olsun, bunları elbette insan bir takım gerekçelerle çıkarıyorlar. Fakat bu gerekçelere baktığımızda sünnetle çelişen bir taraf varsa maslahat-ı mürseleden ayrıldığı yön burasıdır. Yani sünnetin yönlendirdiği şeylere uygunsa, sünnetin yönlendirdiği maksatlara uygunsa bu maslahat-ı mürseleden sayılabilir. Ama sünnetin yönlendirdiği maslahatlarla çelişen bir şeyler varsa ve bu bir de din namına yapılıyorsa o zaman bidatler söz konusu olur ve burada bir kimse işte mesela en belki masum gibi gözükeni dernekler. Bizim dine davet edebilmeniz için bu zorunlu bilinçaltından. Bu şekilde bir söylem gelişiyor. Yoksa biz bunu daha faziletli görmüyoruz canım. Tabii ki mescitler daha faziletli. Dillerin itirafı bu şekilde. İşte müellif buna reddiye veriyor. Ne diyordu? Bir adamın şöyle dediği farz edilse. Ben faziletli olduğuna itikad etmiyorum. Yani bu daha faziletli demiyorum. Diyor. Böyle birisinin ibadet etmekle birlikte kalbindeki tazim ve iclal halini izale etmesi mümkün değildir. Yani yaptığı bu şeyi kalbine söz geçiremez. Dili böyle dese bile kalbinde bu, yani düşünün, faziletli olduğuna inanmıyorsun ama bunun için kıyametleri koparıyorsun. Öyle değil mi? Bunun için ne olaylar çıkıyor? Demek ki mesele bu kadar basit değil. Böylelikle bu bidatlerle amel etmenin vacip olan inançlarla çelişki arz ettiğini, rasullerin Allah'tan getirmiş olduğu şeylerle çelişmekte olduğunu öğrenmiş oldun. Bidatler kalbe gizli de olsa nifak tohumları eker. Bunun örneği şudur. Bazıları Ebu Cehil ya da Abdullah bin Ubey bin Selül'e reisliği, malı, nesebi, kendilerine olan ihsanı ve onlara olan sultanı sebebiyle tazim ederlerdi. Abdullah bin Ubey kendi kavminin önderlerinden, reislerinden. Hatta o ilk hadisesinde bu taraf olmaya kalkınınca ve sahabeden bazıları bunun öldürülmesini isteyince o kabileyi ayaklandıracak kadar nüfus sahibi birisiydi. İşte bazı kimseler Ebu Cehil'e, müşriklerin liderlerinden birisi olduğu için veya Abdullah bin Ubey'e malı, nesebi, kendilerine olan ihsanı, yaptıkları iyilikler ve onlara olan sultanı, yani kendileri üzerindeki nüfuzu sebebiyle tazim ederlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kötüleyip, eksikliğini açıklayıp onu hor görmeyi ve katlini emrettiğinde kim ihlas ile iman etmemişse kalbinde sahih inancından kaynaklanan Resul'e taat ile nefsinde bulunan o yalan zanlardan kaynaklanan hale uymak arasında bir çekişme kalır. Kim bunu düşünürse yakinen bilir ki bidatlerin içerisi imanı zayıflatan zehirlerle doludur. Bu sebeple denilmiştir ki bidatler küfürden türetilmiştir. Bunu İbn-i Teymiye'nin İhtidâ-ı Sırat-ı Müstakim kitabından naklediyorum elif. Bidatlerden sakının, zira her bidatin üzerinde bir süs, şaşa ve parıltı vardır. Yani bir cazibe var, çekicilik var. İbn-i Teymiye'nin sözü yine bu da. Onun süsü sizi aldatmasın. Onun parıltısı, şaşası sizi aldatmasın. O, her şerrin aslı ve bütün zararların başlangıcıdır. Onun şerrinden ve zararlarından kurtulmanın yolu, güçlü bir iman ile sadık bir ittibadır. Bidatlerde sünnetleri ortadan kaldırmak vardır. Bidat ihdas etmenin zararı, sadece onu ihdas edene dokunup başkasına sirayet etmeyecek olsa, bu denli ehemmiyet arz etmez ve problemi çözmek daha kolay olurdu. Yani sadece onu çıkaranla sınırlı kalsaydı, başkalarına bulaşmasaydı, çok ciddi bir tehlike arz etmezdi. Fakat bidat ihdasının zararlarından bir kısmı o bidati ihdas edene, bir kısmı bidatle amelde bidat ihdas edene uyanlara, bir kısmı dinin kendisine, bir kısmı da dininde bidat ihdası ortaya çıkan ümmete dokunur. Her tarafa zararı dokunmaktadır. Bidat ihdasının dinin kendisine dokunan zararı ise dinin hükümlerinin birçoğunun gizli kalması ve güzelliğinin çirkinleşmesidir. Çirkin görülür hale geliyor bazı şeyler. Yani sünnette olan bir şeyi yapmayı bakın daha tehlikeli görüyorlar. Bu fitneye sebep olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmak fitneye sebep olur. Söze, şöyle tepkilere sebep olur. Ne yapalım? Bakın alternatif var. Nereden geldi? Avrupa'dan. Yani dinin çirkin görülmesini getiriyor beraberinde demek. Sünnette olanın çirkin görülmesini beraberinde getiriyor. Birincisi, dinin hükümlerinin silinme sebeplerinden bir sebeptir. İkincisi, ondan yüz çevirmek ve ona saygı göstermeme sebeplerinden bir sebeptir. Bu, tarikat ehlinin ve başkalarının dinin cemalinin ve celalinin kabul etmediği bir şekilde resmeden bidatlerinde açık olarak ortaya çıkar. Bunun neticesinde genellikle bidatler yayılır, nefislerde dinin yerini o bidatler alır ve bu bidatler insanların katında tabi olunan bir dine dönüşür ve dinin silinip yok olması bu bidatlerin yayılması oranında olur. İşte geçmiş şeriatlerin silinip yok olma, dindarların doğru yoldan inhiraf, sapma sebepleri bu yolla olmuştur. Salih selef, Allah onlardan razı olsun, onların bir kısmından bidat icat etmenin zararlarını açıklamak, onun sonuçlarını ve neticelerini ishar etmek, ortaya dökmek için bu manada rivayetler gelmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, insanlar üzerine hiçbir yıl gelmez ki onda bir bidat ihdas etmesinler ve bir sünnet öldürmesinler. Bunun neticesinde bidatler canlanır ve sünnetler ölür. Hasan bin Atiye dedi ki, hiçbir kavim dininde bir bidat ihdas etmez ki, Allah onların sünnetlerinden o bidatin bir mislini, bidatin yerini aldığı sünneti çekip almaz. Daha sonra o sünneti kıyamet gününe kadar onlara geri döndürmez. Yani öyle bir hal ki bir kavim bir sünnete muhalefet ettiğinde, yani ileride bundan pişman olup geri döndüklerinde o sünneti ihya etmek istediklerini de Allah nasip etmiyor. Ümmet olarak biz bir şeylerin cezasını çekiyoruz. Yaptıklarımızın cezasını çekiyoruz demek. Yine İbn-i Sirin diyor ki, bidat ihdas eden birisi artık onun yerine dönüp de bir sünnete bakmaz. Bir bidat çıkaran bir kimse artık o bidatten dönüp de sünnete bakmaz. İmam Malik bin Enes Rahimullah'ın söylemiş olduğu şu söz ne kadar da güzeldir. Bu ümmetin sonunu ancak evvelini ıslah eden şey ıslah edecektir. Fakat ümmetlerin peygamberlerine olan temessükleri, yani bağlılıkları zayıflayıp imanları azaldıkça onun yerine icat etmiş oldukları bidatler ve şirk konur. Neuzübillah. İmam Zehebi Rahimullah Teşebbühül Hasis Bi Ehlil Hamis adlı risalesinde bu müellif Ali'ül Halebi tarafından tahkik edilmiş ve bu kitap Türkçe'ye tercüme edilmişti. Medarik Yayınlarından çıkmıştı. Hristiyanlığa benzemeye reddiye diye. Esasında tamamen kitap ehline, gayrimüslimlere benzemeye reddiye. Faydalı bir risale Zehebi'nin. Orada şöyle diyor Zehebi: sünnetlere uymak kalplerin hayat kaynağı ve gıdasıdır. Ne zaman kalpler bidatlere alışır, onlara ısınırsa kalplerde sünnetlere yer kalmaz. Bu sözü, yani bu selefin menhecinden esinlenilerek söylenmiş bu sözü düşünün ve asrımızdaki saptırıcıların, bizimkiler mescitlerde bunu da beceremez, tutarlar tesbihlere takılırlar. Yani bazı bidatlere göz yummayı beceremezler. Sözünü bir kıyaslayın, bir karşılaştırın. Yani bu ümmetin imamları, alimleri ne diyor? Ve bu yoldan saptıranlar ne diyor? Buna göre her ne zaman bir bidat zuhur etse, sünnetlerden bir sünnetin silinmesine ve nurunun gitmesine sebep olur. Çünkü bidatlerin karanlığı insanların üzerini kaplamış ve onları sünneti araştırmaktan ve onunla amel etmekten engellemiştir. Hali hazırda buna kılıf da vardır. Önce tevhid. Yani bidatin bu meseleyle hiçbir alakası yokmuş gibi önce tevhid sözü de buna bir kılıf gibi kullanılır hale gelmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yüce sahabi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh söylemiş olduğu söz ne kadar doğrudur. İnsanların ihdas etmiş oldukları bidatlerden sakının. Muhakkak ki din kalplerden bir seferde gitmez, toplu halde gitmez. Fakat şeytan İman kalbinden çıksın diye onun için bidatler ihdas eder. İnsanların Allah'ın üzerine farz kılmış olduğu namaz, oruç, helal ve haramı terk edip Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaları yakındır. Kim o zamana kavuşursa kaçsın. Bu söze çok dikkat edin. Nereye? Ey Abdurrahman denildi. Dedi ki, nerenin olmadığı yere. Kalbiyle ve diliyle kaçsın. Bidat elinden hiç kimseyle oturmasın. Bakın şimdi, önce tevhid sözünü söyleyip de bak isim sıfat meseleleriyle zihin bulandıranlar, yani bu meseleleri idrak edemeyecek insanlara işte Allah'ın semada oluşu, el sıfatı ve daha başka sıfatlarıyla giriş yapanlar sanki İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu meselesi. Ne diyor İbn Mesud radıyallahu anh? İnsanlar Allah'ın kendilerine farz kıldığı namaz, oruç, zekat bunlarla ilgilenmeyi terk edip Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaya başladıkları zaman kaçın diyor. Bakın Türkiye'de Vahhabilik diye kınanmadı mı bu davet? Bakın yanlış bir girişten dolayı. Halbuki namazda, oruçta, zekatta, yani her kulun üzerine muayyen olarak öğrenmesi farz olan, mazereti olmayan konularda ve idrak edebilecekleri konularda sünnetler ishar edilip de insanların tutmakta oldukları yolların Allah Resulüne ne kadar muhalif olduğu net bir şekilde anlaşılması imkanı varken bunun anlaşılmayacağı taraflara şeytan attı bu daveti. Sen dedin ki Allah'ın eli vardır, doğru. Fakat muhalif ne dedi? Onların hocaları şeytan. Onların elindeki rehber de kitap sünnet değil çünkü. Akıl. Zannetmeyin sufiler işte teslimiyet vesaire taslarlar da akıl. Akıllarına uygun gelen bir şekilde bir yorum yapıldığında bakın sufilerin hepsi kelamcı şu an. Halbuki selef dönemindeki sufilere bakın hepsi isim sıfatlar meselesinde selefidir. Ama sufiler de bozulmuş durumda. Hep kelamcılar. Kelam almış yürümüştür. Yani Kur'an ve sünnet karşısında bu akıl yürütmeler almış yürümüştür. İnsanlar buradaki çarpıklığı fark edemiyor. Yani Kur'an ve sünnetin doğru yorumu bu zannediyor. Sonra akide meselelerindeki bu çarpık bakış amellere yansımıştır. Sünnetler konusunda da şeyh bilir. Şeyh dahisini bilir. Onun bir bildiği vardır. O senden iyi bilir. Şeklinde bir ölçü kavuşmuştur ellerine. İşte bu ölçüyü bozmanın yolu yukarıdan inme değil, insanlara anlayacağı seviyeden başlayarak halletmektir. Eğer insan taassupla bağlandığı hocasının, taassupla bağlandığı şeyhinin bir namaz meselesinde kendisini aldatmakla olduğunu anlarsa, ki bunu anlatmak çok basit, çünkü onların da ittifak ettiği Buhari, Müslim gibi sıhhatinde ittifak edilen kitaplar ortadadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı, orucu, abdesti ortadadır. Bunu ortaya koyduğun zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini ve kendisinin üzerine bir şeylerin düştüğünü insan anlayacaktır. Ama isim sıfat meselelerine girersen şeytan öyle akıllar veriyor ki öyle inanmanın, tevil ederek inanmanın daha doğru olduğuna inanıyor insan. İbn Mesud radıyallahu anh'ın buradaki sözünde o yüzden ayrı bir basiret var. Kendi mükellefiyetlerini bırakıp da Allah Azze ve Celle hakkında tartışmaya başladıklarını gördüğün zaman diyor terk et. Kaç. Nereye kaç? Nerenin olmadığı yere. Kalbiyle ve diliyle kaçsın. Dili. Dilini de kaçır. Kalbinle uzak olduğun gibi dilini de kaçır. Bidat ehlinden hiç kimseyle oturmasın diyor. Allah Teala'nın kullarına bahşetmiş olduğu nimetlerden birisi de rasullerin olmadığı fetret zamanında yolunu şaşıranı hidayete çağıran, onlardan gelen eziyetlere sabreden, Allah'ın kitabı ile ölüleri dirilten, yani ölmüş kalplere hayat veren, Allah'ın nuru ile görmeyenlerin gözlerini açan ilim ehlini var etmesidir. Onlar iblisin öldürdüğü nicelerine hayat vermişler, nice sapıklıkta olanı hidayete erdirmişlerdir. Onların insanlar üzerindeki etkisi ne kadar güzel, insanların onlar üzerindeki etkisi de ne kadar kötüdür. Allah'ın kitabından bidatin eğriliğine dalan, fitne yularını serbest bırakan aşırıların tahrifini, yalancıların iddialarını, cahillerin tevilini temizlerler. Demek ki alimlerin görevi bu. Bu dinde hakikati intihal eden, yani sahiplenmeye kalkan bozuk meşreplilerin, dini tahrif etmeye kalkanların, bozmaya çalışanların, yalancı iddiaların, bu iddia sahiplerinin, onların yalanlarını, cahillerin cahilce tevillerini reddetmek, bunlarla mücadele etmek. İlim ehlinin vazifesi budur. Bu sayede insanlar ilim ehlinden istifade ederler. Yoksa ilim ehlinin diğerlerinden bir farkı kalmaz. Bidat ehli Allah'ın kitabında ihtilaf halindedirler. Kitaba muhalefet ederler. Allah'a karşı, Allah hakkında, Allah'ın kitabı hakkında ilimsiz olarak konuşurlar. Sözün müteşabihi ile konuşurlar. İnsanların cahillerini onların kafasını karıştıran şeylerle kandırırlar. Saptıranların fitnesinden Allah'a sığınırız. Bunlar İmam Ahmed bin Hanbel'in Er-Reddu Alel Cehmiye kitabından nakil. Bidat ashabı tıpkı akrepler gibidirler. Başlarını ve ellerini toprağa gömer, kuyruklarını dışarı çıkarırlar. Fırsat bulduklarında hemen sokarlar. Bidat ehli de aynen böyledir. Onlar insanların arasında saklanırlar. Fırsatını bulunca isteklerine ulaşırlar. Allah şerlerinden korusun. El-Uleymi'nin İmam Ahmed'in menhecine dair yazdığı Menhecu Ahmed kitabından bu nakil. İbn-i Teymiye Rahimullah En-Nübüvvet kitabında şöyle der. Bidat ehline gelince onlar heva ve şüphe ehlidir. Sevdikleri ve buğz ettikleri şeylerde hevalarına uyarlar. Zan ve şüphelerle hüküm verirler. Onlar zanna ve nefislerinin arzularına tabi olurlar. Andolsun ki onlara Rablerinden hidayet gelmiştir. Onlardan her bir fırka kendisi için bir din aslı tesis etmiştir. Bunu ya akliyat olarak sinirlendirdiği görüşü ve kıyası ile, ya zevkiyat olarak sinirlendirdiği zevki ve hevası ile, ya da kelimeleri yerlerinden tahrif etmek suretiyle Kur'an'dan tevil ettiği şeylerle yapar. Sonra da tıpkı hariciler gibi kendisinin ancak Kur'an'a uyduğunu söyler. Veyahut da yalan ve zayıf hadis ve sünnetten iddia ettiği şey ile yapar. Tıpkı rafizilerin naslardan ve ayetlerden iddia ettikleri gibi. Dinini görüş ya da zevki ile belirleyip, burada zevk ile kastedilen tasavvufçuların keşf dedikleri, hal dedikleri şeye işarettir. Bunlarla belirleyip doğru anlam dışında bir tevil ile Kur'an'dan hüccet getirenler çoktur. O onu bir umde değil hüccet kılar. Onun umdesi batında kendi görüşü doğrultusundadır. Buna göre sen dine intisap eden hiçbir bidatçı görmezsin ki bidatine şer'i bir delille istişatta bulunmasın. Yani her bidatçı bidatine dinden bir delil getirir. Sonra da onu aklı ve şehvetiyle örtüşecek olana hamleder. Aklı ve şehvetine uygun bir şekilde süsler, yorumlar. Hakkı talep eden şayet bu delilini, hatta delil değil şüphesini, selefi salihinin anlayışına, onların uygulamalarına arz etse, onun onlardan uzak olduğunu, onlara muhalefet ettiğini görür. Bundan dolayı bizler devamlı olarak selefin fehmi, anlayışı ve metoduna yoğunlaşmaktayız. Onların menhecine yoğunlaşmaktayız. Zira o, istidlal sapkınlığından ve anlayışların inhirafından kurtaran emniyet subabıdır. Bu sebeple bizler selefe intisap eder ve ona çağırırız. Zira bid'at erbabından her bir topluluk nasları kendi bid'atine ve kendince makul olan şeye arz eder. Ona uygun düşen şey hakkında o muhkemdir der ve onu kabul eder, onu hüccet olarak kullanır. Ona muhalefet eden şey hakkında o müteşabihtir der ve onu reddeder. Ehl-i sünnetin yolu ise onlar sahih nas'ı bırakıp ondan ayrılmazlar. Ona ne akıl ile ne de herhangi birinin sözüyle karşı çıkmazlar. Bütün bunlarla birlikte bidatçının gerçek yüzü basiret sahibine gizli kalmaz. Kesinlikle ondan halini ortaya koyan bir şey zuhur eder. Evzai dedi ki, kim bize bidatini gizlerse bize onun ülfeti gizli kalmaz. Yani onun dostluk ettiği kimseler, dostluk ettiği eşyalar bir şekilde o bidatini ele verir diyor. Muaz bin Muaz dedi ki, bir adam görüşünü gizlese de ne oğlunda, ne arkadaşında, ne de yanında oturanda gizli kalmaz. Yani etrafındaki kimseler de bir şekilde bunu ortaya çıkarır. Buna ancak Sünni Müslümanlar apaçık hakkı öğrensinler ve bidat ehlinin yolu açıkça ortaya çıksın diye işaret ettim diyor müellif. Koruma Allah'tandır. Allah izin verirse diğer bir önemli başlık var. Bidat ehlinden uzak durmak. O biraz daha bugün dersi uzatır. Bir sonraki derse bırakalım inşallah. Daha sonra bidat ehliyle münazara. Bunlar hepsi artık önemli meseleler. Yani bidat hakkında ilmi, usulü bilgilerden sonra ne yapacağız? Bunları öğrendikten sonra ne yapmamız gerekir? Nasıl hareket etmemiz gerekir? Buna dair güzel yönlendirmeler var inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.